Ayrım 57.
Sayfa 542. Ahmet haberin geri kalan kısmını okudu. Batur mektubun bir kopyasını da Tağmaç'a vermiştir. Ancak Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın, fakat görüşme uzadıkça Tağmaç'ın Batur'un görüşlerini benimsediği öğrenilmiştir. Tamam, Batur onu kafa kola aldı, darbe yapacaklar. Birden bu konularda okuduklarını hatırlayarak, olur mu canım böyle bir şey diye mırıldandı, sonra şaşırdı. Ya olursa? Heyecanlanarak ayağa kalktı. Odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Sonra gene oturup haberi dikkatle kelimelerin üzerinde teker teker durarak okudu. Haber çok dikkatli bir dille yazılmıştı. Bu haberi basına kim sızdırdı acaba? Son derece belirgin hale gelen bir rahatsızlık. Ne demek? Niye rahatsız oluyorlar? Rahatlarını kim kaçırdı? Vatan için endişeleniyorlar tabii. Yurt sorunları, toplumsal sorunlarımız. Haberi bir daha okudu. Sunay mektuptan Demirel'i bu hafta içinde haberdar etmiştir. Oturduğu yerden kalktı. Acaba o ne yapmıştır? İçinde bir heyecan yükseldiği, bir şeyler yapmak istediği için terasa çıktı. Ta korkuluğa kadar yürüdü, yaslandı, Nişantaşı seyretti. Cumartesi saat 1'e doğru Nişantaşı meydanı cıvıl cıvıldı. Trafik tıkanmıştı. Caddenin ortasında bir polis elini kolunu sallıyor, düdük çalıyordu. Bir troleybüsün boynuzu telden kurtulmuş, asfalta doğru eğilmişti. Açılan kapıdan şoför çıkıyor, üniformalı iki lise öğrencisi ona bakıyordu. Karşı kaldırımda çingeneler sepetleriyle dizilmiş çiçek satıyorlardı. Dolmuş durağının ince sesli değnekçisi birisine sesleniyordu. Ayakkabı boyacılarının üçü de müşteri bulmuştu. Galiba fazladan bir de bekleyen müşteri vardı. Şık bir kadın cumartesi alışverişinden dönüyordu. Mini etekli bir genç kız bir butiğin vitrinine bakıyordu. Nişantaşlılar için belediye tüzüğünde gösterilenden daha beyaz ekmekler satan bir kaçak ekmekçi sepetinin üzerine örtüsünü sermiş, troleybüsün boynuzuna bakıyordu. Yanında tombalacı vardı. Köpekli bir kadın önlerinden geçiyordu. İş Bankası'nın önünde iki ilkokul öğrencisi itişiyordu. Işıkçı apartmanının kapıcısı Nevzat, karşı bakkala giriyordu. Trafik açıldı, öteki köşedeki milli piyangocuya başörtülü bir kadın yanaştı. Kuru kahveciye kadife ceketli bir bey girdi. Ahmet darbe diye düşündü. Bütün bunları kökünden alt üst eden, hepsini bir vuruşta darmadağın eden, bütün Nişantaşı ve bütün burjuvaziyi sarsan bir darbe. Birden gerine gerine esnedi. Bir şey olacağı yok diye düşündü. Şu aşağıdaki kargaşa daha yıllar yılı süreceği benzer. Ama gene de ya olursa diye mırıldandı ve güldü. Darbe olursa bir gün kimse sokağa çıkamaz. Ziya Bey'i düşündü. İkimiz de Nişantaş'tan nefret ediyoruz diye mırıldandı. Başını kaldırıp yukarı baktı. Soluk, hiçbir şeyde karar kılamayan belirsiz bir gök vardı. Babaannesinin üzerine titrediği ıhlamur ağacının çıplak dalları göğe uzanır gibiydi ama dalların arkasında daha üstünde apartmanlar vardı. Ahmet Nişantaş'a sırtını döndü, çatı katının pencerelerine baktı. Ben neyim diye düşündü. 4 yıldır burada Nişantaşı'nda bir apartmanın çekme katında yaşıyordu. 4 yıl önce resim öğrenimi için gittiği Paris'ten dönmüş, yapılan uzun hesaplardan sonra babası Refik'ten Ahmet'le Meleğe ancak bu çekme kat değerinde, hatta daha değersiz bir şey kaldığı açıklanmış, ablasının ihtiyacı olmadığı için bu 2 odalı daireye yerleşmişti. Kira vermediği, apartmanın ısıtma masrafına katılmadığı, yemekleri de aşağıda babaannesinde yediği için fazla bir paraya ihtiyacı yoktu. Arada bir resim satıyor, ayrıca gazetelere verdiği ilanlarla bulduğu 3 kişiye Fransızca ve bir çocuğa da resim dersi veriyordu. Ben neyim diye bir kere daha mırıldandı ama hüzne kapılmadı. Ne yaptığımı biliyorum. Sanat ağacından bir meyve koparmak için hayatımı sunuyorum. Bir yerde böyle bir şey okumuştu galiba ama kendisine kızmadı, alaycı bir tavır da takınmadı. Babaannesini görmek, karnını doyurmak için aşağı kata inmeye karar verdi. Anahtarını alıp çıktı. Doktorlar Nigen Hanım'ın hastalığını genel olarak yaşlılıkla açıklıyorlardı. Özel olarak ise damar sertliği ya da buna benzer bir şey vardı galiba. Ahmet bu konuyla yeterince ilgilenmediğini merdivenleri inerken fark etti. Yalnız kesinlikle anladığı bir şey vardı. Damarlarındaki bir aksaklık yüzünden Nigen Hanım'ın beynine gerektiği kadar kan gitmiyordu. Babaannesi bu yüzden sık sık zamanı, mekanı ve kişileri birbirine karıştırıyor. Bu bazen hüzün, bazen de neşe yaratıyordu. Alt katlarda oturan Nigen Hanım'ın torunlarının çocuklarına, büyük babaannelerinin hastalığında eğlenceli bir şeyler buldukları için son haftalarda yukarı çıkmaları yasaklanmıştı. Ahmet babaannesinin sağlığını merak ederek dairenin kapısını anahtarıyla açtı ve içeri girdi. İçeri girer girmez koridorun öteki ucundaki sarkaçlı büyük saatin tıkırtısını duydu. Ahçı Yılmaz'a geldiğini, bir şeyler yemek istediğini söylemek için hemen mutfağa girdi ama mutfak boştu. Mutfağın salona açılan kapısına doğru yürürken içeriden gelen bir kahkahayı duyarak durdu. Arkasından Ahçı Yılmaz'ın da kahkahasını işitince kapısının aralığından baktı ve neredeyse korktu. Babaannesinin saçlarının üstünde tuhaf bir şey vardı. Dikkatle bakınca bunun sigara sehpalarının üzerinde duran el işi örtülerden biri olduğunu anladı. Hemşire kadın, "Nigen Hanım ne kadar yakıştı size, bir bilseniz," diye bağırdı, bir kahkaha attı. "Gelin gibi oldunuz vallahi." Emine Hanım, "Ah yapmayın lütfen, yazık yazık," diye mırıldandı. Ahçı Yılmaz, "Nigen Hanım, Nigen Hanım, benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?" dedi. "Babam 30 yıl yemeğinizi pişirdi. Ben de 30 yıldır pişiriyorum. Benden memnun musunuz?" Nigen Hanım orada değilmiş, çok uzaktaki bazı belirsiz kişilerle konuşuyormuş gibi, "Evet, senden memnunum," dedi. Emine Hanım, "Yeter artık, yapmayın. Bakın, görüyor musunuz?" dedi. Hemşire, "Sigara içer misiniz?" dedi. Nigen Hanım başını sallayınca bir tane yakıp verdi. Nigen Hanım dumanı içine çekmeye çalıştı ama sigara söndü. Birkaç kere üfledi. Şikayetçi bir sesle bir şeyler söyledi. Ahçı Yılmaz bir kahkaha attı. Hemşire yeniden yakıp sigarayı uzattı. Emine Hanım söylenerek ayağa kalktı ve hasta kadının başından örtüyü, elinden sigarayı almak için davrandı ama Nigen Hanım sigarayı vermek istemedi. Ahmet birden mutfağın öteki kapısını bütün gücüyle çekti, gürültüyle öksürdü, onlara toparlanmaları için vakit tanıdı ve içeri girdi. Hafif bir öfke duyuyor, bunu da duymaması gerektiğini düşünüyordu. Hemşire sigarayı işaret ederek, "Sinirlerine iyi gelir," dedi. Ahmet, "Dokunmaz mı?" dedi. "Nasıl babaannem?" "Dünden iyi," dedi hemşire. "Ahmet Bey, size bir şey yapayım mı?" dedi Yılmaz. Sonra Nigen Hanım'ın hala sigarayı mıncıkladığını görerek güldü. "Ah ne kötü, ne kötü, ne yazık yazık," dedi. "Ahmet Bey, şimdi gülüyorum ama bakmayın, üzüntüden ne yaptığımızı biliyor muyuz? İçim nasıl bir bilseniz. Size ne yapayım, yumurta haşlayayım mı? Kuru köfte var." Ahmet, "Evet, yumurta yap. Yoğurt koy tepsiye. Ne varsa işte getiriver," dedi ve babaannesinin karşısına oturdu. "Allah'a şükür bugün daha iyi," dedi Emine Hanım. El işi örtüyü dikkatle sehpanın üzerine yerleştiriyordu. Ahmet birden, "Babaanneciğim, günaydın," dedi. "Sen misin? Neredeydin?" diye mırıldandı Nigen Hanım. Ahmet aptal bir çocukla konuşur gibi heceleyerek, "Yukarıdaydım, aşağı indim," dedi. "Baban nerede?" dedi Nigen Hanım. "Babam yok ya." Bir sessizlik oldu. Nigen Hanım düşünmeye başladı. Kalın camlı gözlüklerinin arkasından Ahmet'e şüpheyle bakıyordu. Kendisinden bir şey sakladığına inanıyor, galiba bunun ne olduğunu araştırıyordu. "Hadi çağır da babanı gelsin," dedi. Hemşire kabaca, "Babası ölmüş ya," dedi ve sigarayı kapıp aldı. "Evet, öldü," dedi Nigen Hanım. "Ne yapayım, benim kabahatim mi? O kadınla evlenmeyeydi." Ahmet babaannesinin aklının iyi çalıştığını anlayarak sevindi. "Nasıl hissediyorsunuz bugün?" "Kulaklarımda hep şarkılar çalıyor," dedi Nigen Hanım. Bir derdi de kulağının dibinde durmadan tekrarlandığını söylediği bazı çocukluk ve gençlik şarkılarıydı. "Aynı şarkılar mı?" "Aynı şarkılar." "Hemşire, bir tanesini söyleyin de dinleyelim," dedi. Ahmet'in kendisine sert sert baktığını görünce ayağa kalkıp mutfağa gitti. Nigen Hanım hemşireyi işaret ederek, "Kim o?" dedi. Emine Hanım, "Zuhal Hanım." Doktor hanım ya, dedi ve uzanarak Nigan Hanım'ın battaniyenin bir köşesini çekiştiren elini alıp kenara koydu. Serum iğneleri sokulup çıkarılmaktan delik delik ve mosmor olan el kenarda kıpırdanmaya başladı. Ahmet babaannesinin işitmeyeceğini bildiği için rahat rahat, ''Hala yemiyor mu? Serumu ne zaman bırakacaksınız?'' dedi. ''Hemşire hanım bilir,'' dedi Emine Hanım. Ahçı Yılmaz bir tepsi içinde Ahmet'in yiyeceğini getirdi. Tepsiyi sehpanın üzerine koydu. ''Komposta da vereyim, ister misin?'' dedi. Ahmet ''Yok yok'' dedi. Tepside yoğurt, yumurta, kuru köfte vardı. Nigan Hanım ''Ne konuşuyorsunuz?'' dedi. ''Ben yemek yiyorum'' dedi Ahmet. ''Neredeydin sen?'' ''Yukarıdaydım babaanneciğim. Resim yapıyordum ya yukarıda.'' Nigan Hanım birden heyecanlanır gibi oldu. ''Ah sendeki o istidat, sendeki o istidat, o Allah vergisi, onun kıymetini bil.'' dedi. Ahmet neşelenerek ''Biliyorum, resim yapıyorum.'' dedi. ''Hep resim mi yapıyorsun?'' dedi Nigan Hanım şüpheyle. ''Evet.'' ''Para? Sen evlenmeyecek misin? Hep evde mi oturacaksın?'' Ahmet gülümseyerek ''Arada bir sokağa çıkıyorum.'' dedi. ''Ben de bankaya gideyim, bir kasama bakayım diyorum.'' Ahmet başını salladı. Hemşire içeriden gelmişti. Yılmaz da elini büfeye dayamış Nigan Hanım'a bakıyordu. Galiba herkes bir eğlence çıkmasını, sonradan konuşulacak, iyi kötü bir şey olmasını isteyerek bekliyordu. Yılmaz arada bir Ahmet'e köftelerin nasıl piştiğini ya da komposta isteyip istemediğini soruyordu. Birden dış kapı açılıp ayak sesleri duyulunca Nigan Hanım'ın başındaki kalabalık dağıldı. Ahmet ayak seslerinden gelenlerin Nermin'le Osman olduğunu anladı. 2. Nişantaşı'nda apartman. Osman annesinin yanına girer girmez ''Nasılsınız anneciğim?'' diye bağırdı. Annesi kadar kendi kulakları da ağır işitiyordu. ''Neredeydin?'' dedi Nigan Hanım. ''Fabrikadaydım'' dedi Osman, annesinin işitmediğini anladı. ''Fabrikadaydım'' diyorum. ''Cemil'le fabrikaya gittik bugün.'' Nigan Hanım yüzünü buruşturdu. Sonra kendisine yaklaşan Nermin'e endişeyle baktı. ''Benim efendim, benim'' dedi Nermin. ''Tanıyamadınız mı?'' Nigan Hanım Ahmet'e dönerek ''Kim bu?'' dedi. ''Nermin yenge babaanne, Nermin yenge'' dedi Ahmet. ''Gene tanıyamadı'' dedi Nermin. Nigan Hanım hastalığının ilerlediği şu son bir haftada bazı insanları çıkaramaz olmuştu. Tanınamayan insanlar arasında olmak Nermin'de haksızlığa uğramışmış gibi bir duygu uyandırıyordu galiba. ''Perihan mı?'' diye mırıldandı Nigan Hanım şüpheyle. ''Nermin, Perihan başkasıyla evlendi ya, gelininiz benim. Beni tanıyamadınız mı efendim?'' diye bağırdı. Osman'a dönerek öfkeyle ekledi. ''Vallahi mahsus yapıyor.'' ''Canım niye mahsus yapsın?'' dedi Osman. ''Tanıyamıyor işte seni, hasta, ne yapalım?'' Nermin söylenerek bir kenara oturdu. Ahmet amcasıyla yengesinin gene kavgaya tutuşmalarından korktu. Osman bir sigara yaktı. Nermin ona içmemesini söyledi. Osman homurdandı, bir sessizlik oldu. Nigan Hanım birden ''Ne yaptınız fabrikada?'' dedi. Osman sinirli sinirli ''Ne yapılır fabrikada? Baktık işte'' diye bağırdı. ''İşler iyi mi?'' diye baktık. ''Bir şey yok, bir şey yok. Her şey iyi, çalışıyorlar. Güzel güzel çalışıyorlar.'' ''Ne yapıyorlar?'' ''Ampul yapıyorlar ya anneciğim, ampuller.'' ''Ah biz böyle mi olacaktık?'' diye mırıldandı Nigan Hanım. Aklında gene galiba fabrikada 2 yıl önce yapılan grev vardı. Bu grevden sonra Nigan Hanım fabrikayı hep bir felaket duygusuyla hatırlar olmuştu. Bunun gazetelerde yazılan kötü gidişle bir ilişkisi olduğuna inanıyor, yalnız siyasi değil artık duyduğu, işittiği her kötü haberle birlikte aklına işlerin yolunda olmadığı geliyordu. ''Bir şey yok, merak etmeyin.'' dedi Osman. Nigan Hanım gene mırıldandı. ''Niye merak etmeyeyim? Ne hallere düştük? Biz böyle mi olacaktık? Cevdet Bey'in kurduğu şey böyle mi olacaktı? O böyle mi istemişti? Kimse kimseyi tanımıyor. Dün o Ziya neler dedi biliyor musun?'' Osman ''Ne dedi Ziya?'' diye sordu. ''Terbiyesiz, saygısız, küstah.'' diye mırıldandı Nigan Hanım. Osman Emine Hanım'a dönerek ''Bir daha gelirse içeri almayın onu.'' dedi. ''Aşağı bize yollayın. Neymiş istediği anlayalım.'' ''Ahmet Bey'le konuştular.'' dedi hizmetçi. Osman ''Sahi ne konuştunuz?'' dedi. Ahmet Osman'ın endişelendiğini fark ederek yok bir şey dedi. Keyifle söyleyeyim mi ona diye düşünüyordu. Darbe geliyor, sol darbe. Nişantaş yıkılıyor. Gene bir an darbenin yapılmasını istedi. Ne dedi sana, ne anlattı gene, ne yalanlar söyledi. 75 yaşında ama hala yalandan, tehditten bıkmadı. Ne diyor? Ahmet kendini tutamadı. Askerler 27 Mayıs gibi bir şey yapacaklar diyordu. Nereden biliyor o öyle şeyleri? Hem bize ne? Ahmet daha da keyiflenerek, montajcılara karşı olacakmış darbe dedi. Öyle diyor. Hem Demirel'e hem montajcılara karşı sol darbe. Osman'ın yüzü karıştı. Ahmet'in içinden gülmek geliyordu. Kamuoyunda Demirel kadar montajcılar aleyhinde de yoğun bir hareket vardı. Osman'ın çok öfkelendiği bir konuydu bu. Ampul fabrikasında montaj değil ampul yapıldığını söylüyor, bunu sayılarla kanıtlıyordu. Osman endişeyle, sen de fabrikanın montaj yapmadığını söyleseydin bari dedi. Sonra galiba endişelendiği için utandı. Canım ampul fabrikasından söz edilmiyordu dedi Ahmet, gülerek ekledi. Hem ben son sayıları bilmiyorum, kaç olmuştu oran? %84'üz dedi Osman. %84 artık montaj sayılmaz dedi Ahmet. Osman sinirlendi. Başka ne dedi başka? Babamdan dedemden söz etti. Refik'i ne tanır ki o? Kendi babasını anlattı asıl. Ben de sordum. Çok ilginç bir insanmış galiba. Siyasetle uğraşırmış. Vallahi babam onun sarhoşun teki olduğunu söylerdi. Ahmet öfkelenerek demin söylemediği kelimeyi söyledi. Devrimciymiş galiba. Osman gülerek, evet babam Nusret amcamın hayalperestliğinden de söz etmişti dedi. Ahmet çok ilginç şeyler olmuş diye mırıldandı. Sonra bu kadar ileri gittiği için pişman oldu. Ne olmuş, neler uydurmuş o gene dedi Osman. Ahmet'in keyiflendiğini görünce öfkeyle ayağa kalktı. Bakışları sen de onlardansın, sen ne biçim insansın diyordu. Ahmet'in önünden boş tepsiyi alan ahçıyı görünce galiba bir şey hatırladı, belli belirsiz gülümsedi. Ahmet'cim bu akşam da bize yemeğe gel, dedi. Nermin'e döndü. Bu akşam da bizde yesin değil mi? Tabii tabii dedi Nermin. Bu akşam hem kalabalığız, herkes bizde. Osman odanın içinde yürümeye başladı. Demek bize montajcı diyor ha, dedi. Sen de ona bir cevap vermedin. Nermin ne olur artık sinirlenme, dedi. Osman öfkeyle, 64 yaşındayım dedi. Bugüne kadar iş söz konusu olunca sinirlenmemeyi öğrenemedim. Bundan sonra da öğrenemem. Nigan Hanım, nereye gidiyor o dedi. Bir yere gittiğim yok. Allah aşkına anne buradayım işte. Birden Nermin ayağa kalktı. Kurnaz neredeyse hınzır bir bakışla Nigan Hanım'a yüzünü yaklaştırdı ve hızlı hızlı sordu. Efendim ben kimim? Beni tanıdınız mı? Hadi söyleyeyim bakalım ben kimim? ''Sen Perihan'sın, erken evlendin.'' dedi Nigan Hanım. Osman bir kahkaha attı. Nermin bozularak yerine oturdu. Ahçı Yılmaz kimin kahve istediğini sordu. Nermin öfkeyle aşağı ineceğini söyledi. Ahmet Osman'a yaklaşarak, ''Ben içeri babamın odasına bir bakıyorum.'' dedi. ''Eski kitaplar gördüm dün.'' ''Kitaplar.'' diye mırıldandı Osman. ''Demek ona bir cevap veremedin ha?'' Gelirse aşağı yollayın. Şunu unutma ki yerli sanayiyi kurmak için montaj aşaması da şarttır. Vallahi amcacığım benim fikrimi merak ediyorsanız söyleyeyim. Ben bu darbecilere karşıyım dedi Ahmet. İçeri doğru yürüdü. Bu doğru ama ona bunu söylememeliydim diye düşündü. Aman bıktım şu ahlakçılıktan da. Koridorda tıkırdayan saati dinleyerek yürüyordu. Annesinden ayrıldıktan ölümüne kadar babası 10 yıl içerideki odada yaşamıştı. Bir hafta önce Nigan Hanım'ın hastalığının ağırlaşmasıyla apartmanda nedense eski eşyalara karşı ilgi uyanmış, Ahmet de babasının kitaplarını, dolaplarını karıştırmaya başlamıştı. Bunları eskiden de gözden geçirmiş, istediğini almıştı ama gene de şimdi bir şeyler buluyordu. Bir hafta önce bir defter bulmuştu. Bunun babasının bir zamanlar tuttuğu bir hatıra defteri olduğunu anlamış, eski harfleri okuyamadığı için İlknur'a vermişti. İlknur sanat tarihinden doktora yapıyor, eski harfleri okuduğunu söylüyordu. Ahmet hem defterin içinde ne olduğunu hem de kızın eski harfleri ne kadar okuyabildiğini öğrenecekti. Odanın kapısına yaklaşırken hemşirenin içeride olması gerektiğini düşündü. Kadın Nigen Hanım uyuduğu, başında beklemek zorunda olmadığı zamanlar burada dinleniyordu. Ahmet kapıyı tıklattı, içeri girdi. Kadın yatağın kenarına oturmuş sigara içiyordu. ''Kusura bakmayın'' dedi Ahmet, ''rahatsız ettim. Şuradaki bazı kitaplara bakacağım.'' Gülümsedi, ''amma kibarım ha'' diye düşündü. ''Rica ederim, burası sizin eviniz'' dedi hemşire. Ahmet kütüphaneye doğru yürüdü. Kitapların sırtına bakmaya başladı. Hem kitaplar ilgi çekici olmadığı hem de kadın sigara içerek kendisine baktığı için rahatsız oldu. Aradığı şeyin orada olduğunu biliyormuş gibi kendinden emin bir tavırla aşağıdaki dolabı açtı. Geçen hafta defteri bulduğu yeri karıştırdı ama bir şey bulamadı. ''Demin bana kızmadınız mı?'' dedi hemşire. ''Niye?'' ''Babaannenize saygısızlık ettiğimi düşünmüyorsunuz değil mi?'' Ahmet göze doğru eğilerek ''Nereden çıkardınız bunu?'' dedi. ''Şaka yapıyorduk'' dedi hemşire. ''Bu özel bakıcılık o kadar zordur ki, insan bıkar, sıkılır, usanır. Affedersiniz, babaanneniz yapmıyor ama insan başkasının pisliğini temizler, gene temizler.'' ''Evet tabii, kötü'' diye mırıldandı Ahmet. ''Şaka yapıyorduk, insanın sinirleri de bozuluyor.'' Ahmet aceleyle arıyor ama bir şey de bulamıyordu. ''Ben hep sizinki gibi iyi ailelerde çalışırım. Gülmenleri biliyor musunuz? Öğleden sonraları kadınla boğaz gezisine çıkardık.'' Ahmet bir defter buldu, heyecanla açtı. İlk sayfalarına gene eski yazıyla bir şeyler yazılmıştı. Dolabı kapayıp ayağa kalktı. ''İnsan sıkılıyor'' dedi hemşire. ''İyi bir roman varsa verin de okuyayım. Tatlı tatlı okur, her şeyi unuturum. Bu kitaplar babanızın mıydı? Profesör müydü?'' Ahmet ''vallahi bilmem ki'' diye mırıldanarak odadan çıktı. Salonda yürüdü. Tıkış tıkış sıkıştırılmış, yığılmış eşyaların arasından geçerek duvarda asılı duran Cevdet Bey'in resmine baktı. Cevdet Bey'in resmini yapmayı düşünüyordu. Ama fotoğrafa yaklaşınca bu tasarının çok ham olduğunu düşündü ve bu işi ertelemeye karar verdi. Gene de bir süre Cevdet Bey'e yakından baktı ve iç dünyasını bu kadar kolay ele geçiremeyeceğini düşündü. ''Ne yapıyorsun orada?'' diye Nermin sordu. ''Görmüyor musun, resme bakıyor'' dedi Osman. ''Sahi babamın bir resmini yapsana.'' Ahmet onlara gülümseyerek döndü. Babaannesine bir baktı. Nermin akşam yemeğine beklediklerini yeniden söyledi. Son günlerde yaptığı resimlere acele acele baktı. Uyandıktan, bir şeyler yedikten yarım saat sonra her sabah son günlerde yaptıklarını gözden geçirirdi. Bu gözden geçiriş sırasında verdiği yargıların günün başka saatlerinde verdiği yargılardan daha sağlıklı ve gerçekçi olduğuna inanıyordu. Acele acele duvar boyunca sıralanmış resimlere bir kere daha baktı. Evet, bunda açık bir özenti var.